Benim Hocam Bielsa, Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar.
Benim Hocam Bielsa'nın 23. bölümüne hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile beraber bu hafta gözümüze çarpanları konuşacağız yine. Sinan nasılsın abi?
Değişken, inişli ve çıkışlı, aynı Bitcoin gibiyim. Sen nasılsın?
Yani evet, ben de öyle olduğumu söyleyebilirim. Bitcoin bu son 2-3 haftadır benim girdiğim bir sektör, bu kripto para muhabbetleri. Onun için daha alışma sürecindeyim. Ona henüz. Sen biraz daha önceden girdin bu işlere.
E tabii bu sektörün eskisiyiz demek yanlış olur. Burada hem bizim onursal konumuz sevgili Mert Murat Onoğlu'na da bir haksızlık yaparız. O benim üstadım konumunda. Ben onun öğrencisiyim. Yani o dalaylama gibi düşün onu mesela. Bu işin artık hani en son noktası. Ben biraz daha o işte Butan'da kamplarda kafası kazınmış pirinç yiyen askeriyim onu. Yani böyle eğitiyor daha. Ama tabii ki buraya bir kocaman YTD yazalım. Burada şimdi konuşacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Kesinlikle
ama
değil.
Güzel günler bizim olacaktır diyebilirim.
Umarım valla. Ben daha yeni olduğum için okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yani çok hani gelecek hakkında genelde okuduğum o review'larda falan çok kötümser kimseyi görmedim. Herhalde bu işin biraz da nasıl diyeyim, fıtratında var yani, karamsar olmamak. Çünkü karamsar olursa zaten zor günler seni bekliyor demektir. Böyle işte.
Abi her
Öyle düşünüyorum.
Hayatın her alanında böyle
Aa,
değilim
doğru,
zaten.
Doğru.
Peki ne diyorsun ya,
Pozitif
insan
olmak
şu
lazım.
an, ya ben mesela işte dolmuşa biniyorum. Dolmuşçu bile borsa ya da kripto coin kovalıyor. İşte tekele gidiyorsun, oradaki insan da işte ya kağıt tavsiyesi veriyor kendince, ya işte diyor şöyle bir coin aldık da battık. Yani herkes bir şekilde işin ucundan bir yerden kendine bir şey bulmaya çalışıyor gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya abi, insanlar doğal olarak bir ek gelir yaratma ihtiyacındalar diye düşünüyorum. Yani paralarını güzel bir şekilde değerlendirmek ve daha çabuk değerlendirmek istiyorlar.
Değil mi? Yeni yay, eskiden işte eski nesiller altına, dolara yatırırken şimdi
Doğru.
artık yeni nesiller için bu tarz şeyler biraz daha heyecanlı ve daha cazip geliyor herhalde, yani heyecanlıdan ziyade.
Aynen. Bir de bu, ben Mert hocama da sormuştum bunu. O da hak vermişti diye hatırlıyorum. Ya bu pandemi döneminde ciddi bir düşüş yaşamıştı. Hem yani normal işte Borsa İstanbul, normal borsalar, hem de kripto piyasası. Ondan sonra mesela inanılmaz, hep yani böyle işte o bull mu deniyordu?
Aynen.
Boğa piyasasına döndü her şey. Yani borsa hep mesela kazandırdı işte o dinleyenlerimiz eğer böyle altyazı okumayı seviyorsa, biraz bu ticker denen şeyi haber kanallarında falan mesela orada dikkat etsinler. Yani 2020'de ben neredeyse orada sürekli şey gördüm. Borsa bu ay kazandırdı, dolar ve altın kaybettirdi mesela. Altın da gerçi çok kazandırmıştı ama son aylarda, mesela 2020 son aylarında hep böyleydi yani. Hep borsa daha çok kazandırmıştı. Hani orada da bir yönelme olduğunu düşünüyorum onun içinde sanki.
Abi
Son
kesinlikle,
aylarda.
yani o pandemi döneminde artık herhalde işte evde kalan insanlar isyan etmesin diye mi bilemeyeceğim. Borsası, coin'i, altını dediğin gibi yani, ya yatırım yapan insanlar her neye yatırım yaptılarsa çok para kazandılar. Yatırım yapmayanlar da böyle aa dediler işte, şuna para yatıran çok kazanmış. Bunu ya çok hikaye duydum ben o dönem. Şu kağıda yatırmış da fazla para kazanmış. Bu coin'i almış da bir günde 3 katı olmuş falan. Ya tabii biraz insanları bu tarz şehir efsaneleri de şey yapıyor, etkiliyor. Yani bu işlerle ilgilen son söyleyeceğim şey şu olur. Muhtemelen duyduğunuz her şey, ya kim ne anlatıyorsa, asıl hikayenin bir tık sulandırılmış halidir o. Herkes biraz kendi karını yükselterek anlatır, zararını da azaltarak anlatır. Çok yani son tavsiyem herhalde şey olur. Risk edeceğiniz paralarla yatırım yapmayın.
Evet, o kesin tavsiyemiz zaten, biliyorsun. Mert hocamın da ciddi uyarıları vardı.
Hayır, sizin girişte. İçin önemli olan paralarla evet. Bu işlere girmeyin.
Yani. Kesin. Ya hiçbir yatırım işinde bence öyle olmamalı zaten.
Kesinlikle.
Son paranızla yani o Arsenal'in Arsenal'de basmayın fotokopi parasını deyip o zaman yavaş yavaş konularımıza geçelim.
Geçelim abi.
23. bölümde ilk olarak aslında beraber de seçtiğimiz bir konu oldu tabii bu. Süper Lig'in ya Süper Lig'den seçtiğimiz bir konu. Dikkat çeken bir ikili var bu sene Süper Lig'de. Ya dikkat çekmemesi mümkün değil zaten. Bugün ben de sana programdan önce bahsettim. Bu dört büyüklerde yani ligin ilk dört sırasındaki takımlarda hani en çok gol atan isimleri çıkartıyordum. Yani Larin ve Aboubakar 13'er gol. Ya diğer takımlarda yanlarına yaklaşabilen isim yok bu arada. Onu söyleyeyim. Hani Thiam 6 gol atmıştı. İşte Galatasaray'da en çok gol atan ismi şu an hatırlamıyorum ama Muhammed'in 5 golü var.
Aynen 10 maç 5 golle başladı o da.
Ama yani Aboubakar'ların inanılmaz bir ikili oldular. Denizlispor karşısına da gollerini attılar. Ne diyeceksin bu ikiliye abi? Yani kesinlikle beklentin üstündeler ama tabii nasıl bir gelecek bekliyor da neler izledin sen onu söyleyeyim.
Abi şimdi önce şeyden başlamak lazım. Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı yani neredeyse yarısı Larin ve Aboubakar'dan geliyor. Bu ya, çok acayip bir oran. Zaten Opta'nın o tweetinde dinleyicilerimiz görmüştür. Görmeyenler için de söyleyelim. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde 13 ve daha fazla gol atan takım arkadaşları zaten Larin, Aboubakar, Lukaku, Lautaro Martinez ki onlardan da çok bahsettik biliyorsun. Ve Harry Kane, Hoiberg, onlarla ilgili de acayip bir istatistik yolladım sana biliyorsun programdan önce. Onu da veririz evet. Muhtemelen ilerleyen bölümde. Yani bu zaten onların yaptığı şeyin ne kadar ekstrem olduğunu gösteriyor. Ben hani sana şöyle bir top atayım. Sence hangisi çok acayip? Yani Aboubakar'ın işte son Porto'da son iki sezonda yanlış hatırlamıyorsam 19 ya da 20 maça çıkmışlığı var sakatlığından dolayı. Ondan bir önceki sezon iyi ama son iki sezonu yani yok gibi bir şey. Larin 17-18'in devre arasında geldi. Beşiktaş zaten o zaman biliyorsun Şenol Güneş'in son senesi karışıktı. 18-19 sezonunda da çok bir şey veremedi. Yani toplam Beşiktaş'ta 20-24 maça falan çıktı. Bunların hani yarısı ilk 11 ve toplamda da 8 golü falan var. Ondan sonra Zülte'ye kiralık gitti biliyorsun. Yani hangisi daha acayip? Darin'in performansı mı yoksa ya bu adamın dizi tutmuyor denilen Aboubakar'ın bir şekilde sadece gol değil de takımı da ileride yani takımın ileri hatlarındaki o oyunu yaratması anlamında hangi performans daha acayip? Bence Larin.
Abi ya ben de Larin diyecektim yani. Çünkü Aboubakar en azından ya bir potansiyeli olan hani bunu da göstermişti ilk Beşiktaş döneminde ve mesela menajerlik oyununda falan da ki bir Porto döneminde de yani o sakatlanmadan önceki dönemde de bir şeyler vaat eden bir oyuncuydu ama ya bu taraftan Kyle Larin hiçbir zaman böyle bir şey vaat eden bir oyuncu değildi bence. Zaten senin çok güzel bir lafın vardı yani Larin ilk geldiğinde de söylemiştin. İşte o hani yeni transferlerin YouTube'da o Skills and Goals videosuna bakarken yani Larin orada bile iyi futbolcu olarak gözükmüyor yani. Orada evet. İyi futbol yani
YouTube'da bile kötü bir adamdı yani.
Ya dediğin gibi Aboubakar'ın çok acayip.
Aboubakar'ın o sezon da bu arada Porto'ya geri dönüş sezonu 2017-2018 senin dediğin destekliğim yani, 34
ilk 11'de karşı da oynamıştı değil mi?
Aynen. 24 golü var o sezon Aboubakar'ın. Ama işte onun içinde hani biliyorsun sakat vesaire dendi. Beşiktaş'ta enteresan bir sözleşme yaptı Beşiktaş'ta biliyorsun. Oynadığı doğru. Sürece para kazandığı bir sözleşmesi var. Ya bence Larin özelinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Ya Larin buraya geldiğinde temposu kesinlikle Avrupa'da futbol oynamaya yeterli değildi bence. Yani çünkü MLS çok farklı bir yer. Hani gerçekten savunma yok denilebilecek bir seviyede zaten MLS'ten hani biraz bahis alıp da izleyen insanlar varsa zaten biliyordur. Gerçekten savunma yok denilecek seviyede. Ve tempo ya tempo da yok denilecek seviyede. Bence Zulte'deki kiralık dönemi evet belki orada böyle acayip sayılara ulaşmadı işte. 32 ilk 11'i var. Çok maç oynadı. 9 gol 5 asist yaptı. Ama bence Avrupa temposuna erişebilmesi için ya da alışabilmesi için diyeyim Larin için çok faydalı oldu. Sezon başı Larin Antalya maçında İlk 11 başladığı maç o. İkinci hafta. Forvet olarak başladı. Golünü attı. Hatırlarsın Gökdeniz son dakikada atmıştı. 1-1 bitmişti. Sonra
Doğru.
Beşiktaş iki kötü mağlubiyet alıyor Konya'da ve Gençler Birliği maçı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Denizli maçında Sergen Yalçın onu sol kanada geçiriyor ve o maçta golünü atarak iyi formunu başlatıyor. Ya bu sol kanat performansı da bence yani onun belki de aradığı alanları bulmasında sol kanat rolü diyeyim, sol kanat performansı demeyeyim de sol kanattaki rolü de onun aslında daha rahat alan bulmasını sağlıyor olabilir ve orada kendinden boyca daha kısa beklerle eşleşiyor olması özellikle hava toplarında bir tık avantaj sağlıyor ona.
Yani abi ben de şöyle bir ekleme yapayım. Eğer Larin ve Abubakar özelinde söyleyeceğin başka bir şey yoksa senin.
Yok
Biraz
vallahi.
yani burada Sergen Yalçın'a da hakkını teslim etmek gerekiyor. Ki bugün sabah ben gazeteleri hazırlarken Beşiktaş sayfasındaki haber şuydu fanatiğin. İşte Abubakar bir tarafta, Larin bir tarafta. İşte Sergen Hoca bize inanılmaz güveniyor. Mesela Abubakar diyor bunu. Demiş yani. Daha doğrusu gazete hani onun ağzından yazmış. O kadar top kaybı yapmama rağmen bana güvenini asla kaybetmedi. Sürekli hani devam etmemi söyledi. Yani Lerin de aynı şeyleri söylüyor. Ya gerçekten Sergen Yalçın'ın burada hem o dediğin oyuncuya verdiği rol, biraz önce senin bahsettiğin, hem de onlara verdiği güven. Tabii bir yandan abi bu da birazcık ya golcülerde en azından bu gol attıkça özgüveni yükselir yani golcülerin. Böyle bir şey benim en azından gözlemlediğim. Ya burada biraz şansı da yaverdi. Mesela Larin'in bazı gol attığı maçları Beşiktaş kazanamadı. Ya Gaziantep maçını kazanamadı yanılmıyorsam. Senin dediğin Antalya maçı mesela kazanamadı. Orada hani
aynen öyle.
Daha farklı bir roldeydi ama ya Larin mesela buralarda hep attı. Ne bileyim Alanya kaybetti Beşiktaş. Abubakar burada da attı. Ya o maçlarda da mesela atmaya devam ettiler. Hani o da önemli bir şeydi istikrar açısından onları. Ki yani Beşiktaş'ın da şu an ligde bulunduğu konumda da çok büyük pay sahibi iki isim olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hani tabii burada Sergen'in de payını es geçmemek gerekiyor diyorum ben.
Ya tabii şöyle, o hani seninle programda da daha önce konuştuk. Sergen Yalçın'ın yılbaşında Beşiktaş'ın YouTube kanalına verdiği bir demeç vardı. Çok da güzel program, sen tavsiye etmiştin.
Doğru,
orada
evet.
işte ya biz Larin'le o arka direkt gollerini çalışıyoruz demişti. Ya ama çoğu mesela büyük teknik direktörün açıklamalarına baktığında aslında bunu Guardiola da söylüyor. Mesela ben diyor ya oyuncularıma sahanın ilk 60-70 metresinde ne yapacaklarını anlatabilirim. Ama ondan sonrası kalan son metreler ya o artık onların yeteneği ve inisiyatifi diyor. Tabii ki bu arka direk işlerini çalışıyorsun ama dediğin gibi şunu diyemezsin ya. Abubakar'a mesela işte sağına çek vur. İşte ya da işte atıyorum mesela Kadıköy'de
tabii
attığı böyle soluna al vur. Ya bunları anlat. Bunların anlatıldığını hani düşünmüyor zaten dinleyiciler de. Bunlar hani oyuncunun kendine olan özgüveniyle ve işte dediğin gibi skor bulmasıyla gelişen şeyler. Tabii ya özgüven çok yararlı. Hocanın desteğini alması da oyuncular için özgüvenin en önemli anahtarı zaten. Yani.
Doğru. Yani Beşiktaş'taki o takım içindeki sağlıklı yapı diyelim, sağlıklı ortam da bence onların işini yani performansını artan etkenlerden biriydi genel olarak.
Evet, bence bir de aynı dili konuşmaların da şeyi var. Yani mesela bak
doğru. İkisi de
Rozier,
Fransızca
Gezal
konuşuyor.
Onlar arkalı önlü mesela iyi anlaşıyorlar ve ikisi de Fransızca konuşuyor. Abubakar'ların ikisi de Fransızca konuşuyor. Kuvvet de muhtemel mesela sağ içinde Atiba da biliyordur Fransızca diye düşünüyorum.
Tabii.
Kanada çıkışta olduğundan dolayı. Yani aynı dili konuşan insanların sahada çok olması bence etki ediyor. İşte bu bir dönem biliyorsun Fenerbahçe'de Brezilyalıların çok olduğu dönemde de işte hoca
Evet.
Brezilyalıydı, oyuncular Brezilyalıydı. Sağ içinde farklı bir enerji vardı. Ben böyle şeylere inanırım yani bu aynı dili konuşma vesaire bunlar önemlidir. Hem arkadaşlığı geliştirir. Yani saha içindeki iletişimden ziyade çünkü saha içinde işte bırak, koş vesaire böyle çok daha basit şeylerden konuşuyor futbolcular ama saha dışındaki arkadaşlık için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani.
Doğru. Hatta o geçen hafta Denizli maçından önce de çok güzel bir görüntüsü vardı Beşiktaş futbolcuların. Biz de kanalda çokça onu getirdik ekrana. 9 kişi böyle kol kola girmişler antrenmandan önce. Yani o takımdaki o takımdaşlık hissi de çok önemli. Ya o da mesela ya Larin gibi futbolcuyu mesela bu öne çıkartır abi. Ben yani şey nasıl diyeyim sana? aslında ben karakter olarak mesela Larin'i hissedebiliyorum. Aboubakar'ı hissedemiyorum. Aboubakar biraz daha yıldız tipi bir oyuncu. Yani o takımı alır sırtlar, daha lider oyuncu olabilir. Ama Larin böyle takımla beraber yükselen bir oyuncu hissiyatı veriyor bana. Ya bence öyle bir futbolcu. Belki biraz daha o hani daha lider olma yönünü de öne çıkartabilir bu attığı gol, yaptığı asistlerle. Ama bence hala o takımla beraber yükselen oyuncu olduğu için onun performansı biraz daha değerli geliyor bana. Ondan da Larin demiştim başta.
Evet, ben hani son şeyi söyleyeyim, uzatmayalım buraya da daha. Ya ben
Hı
Aboubakar'ın
hı.
sadece skor olarak değil, takım arkadaşlarını da pozisyona sokma, işte sırtı dönük topu alma vesaire gibi, o işte
Doğru.
birçok futbol yorumlayan, taktiksel yorum yapan insandan dinleyicilerin duyacağı gibi, yani oyunun ileri alandaki yayılmasından ve dağılmasından sorumlu oyuncu olmasından dolayı hani önemi benim için tabii ki bir tık daha yüksek, ama ya sonuçta bir bitiricin olmadığı sürece o oyunu istediğin kadar dağıt ve yay, çok önemli değil. Önemli olan onu nasıl bitirdiğin.
Doğru abi. Güzel bir şekilde noktaladın. Aboubakar Larin bölümüne diyeyim. Ekleyecek bir şeyin yoksa
Yok, buradan
biraz.
istiyorsan direkt diğer ikinci seçtiğimiz konuya geçebiliriz. Onlar da çünkü bitiricilik konusunda kendilerini geliştirdiler artık. Skor bulma anlamında bir tık daha rahat gibiler.
Evet. Tabii ki Arsenal'dan bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Ne diyorsun abi Leicester Arsenal maçını? Ben çalışıyordum o sıralarda. Biraz bakabildim. Yani çok hızlı gelişti her şey. Öyle diyeyim. 1-0 öndeydi Leicester. Kafamı çevirme, böyle sol arkamdaki televizyonda çıktı maç. Ben bir şeyler yapıyordum. Kafamı çevirdim. 3-1 olmuş maç. Yani çok hızlı gelişti her şey.
Ya öyle. Hatta işte maçtan önce şöyle bir anı oldu. Biz yani kendisi sadece borsalarının gurusu değil, aynı zamanda bahis işinin de gurusu olan sevgili Mert hocamla konuşuyorduk işte, hani hafta sonu ne yapsak böyle diye. Ya ben dedim bu Arsenal maçı hani çok rahat 1.5 üstü olur. Ya oranlara bir baktık, 2.5 üstünün oranı böyle daha 1.75 civarlarındaydı. Allah Allah diyoruz, niye bu kadar yüksek falan. Ya bakıyorum Leicester'da Fofana falan yok. İşte eksikler var. Son dönemde Leicester savunmasında böyle bir ince sallanır gibi görüyorum hızlı çıkan takımlara karşı. Dedim bence olur. Hiç dedim bu oran bizi korkutmasın. Yazalım dedim biz üstümüzü. Yolumuza bakalım. Harbiden de çok rahat üst oldu. Yani belki o ilk gol, Leicester'ın golü o kadar erken gelmeseydi maç çok daha farklı bir yere gidebilirdi, ama
Evet. Onun
Willian'ın
etkisi.
acayip bir katkısı var. Yani Arsenal'in en çok asist yapan oyuncusuna dönüştü bir anda. Ki biliyorsun acayip bir başlangıç. Sonrasında çok kötü bir dönem. Herkes işte diyordu ki ya bu ilk maçtaki Willian'ı arıyoruz diye. Willian şimdi çok formda. Pepe çok formda döndü. Son 7 Premier Lig maçında 4. golünü attı. Ve daha önceki 21 maçında bu kadar golü yok yani. Bir diğer mesela dikkatimi çeken işte Emil Smith-Rowe, yanlış hatırlamıyorsam 42 gibi, 42. dakika gibi sakatlandı tekrar. O da işte bir erken döndü. Tam
Evet.
iyileşmeden döndü bence. Odegaard girdi onun yerine ve 3. golde de hazırlayıcılık anlamında payı büyüktü bence. Arsenal'in o yaratıcılık sorununa bence iyi çözüm buluyor Odegaard. Buralarda kalıcı olacak gibi. Onun dışında Arsenal bayağı toparladı bizi. Burada çok yerin dibine sokmuştuk kendilerini ama
Biz
bayağı
göndermiştik
toparladılar.
ya. Arteta'yı göndermiştik biz burada, ben öyle hatırlıyorum. Ben
Abi
buradan dönmez herhalde demiştim.
ama biliyorsun bu ağız ne ölüler diriltti yani. Arteta
Doğru.
ne ki yani.
Doğru, sadece Arteta ile kalsa sen de haklısın. Ya valla ya ön tarafta çok ciddi, mesela Lacazette de bu maçta hani penaltıdan da olsa golü attı. Dediğin gibi Pepe önemli bir form yakaladı. Willian önemli bir form yakaladı. Ki hafta içi mesela ya şu maçta ön taraftaki dörtlüden Benfica'yı elediler biliyorsun. Aubameyang'la Bukayo Saka'ydı o maçın yıldızı. Bu maçta yoklar mesela.
Evet, benim
Arsenal yine
fantezide Saka vardı mesela, oradan biliyorum. Bayağı darbe vurdu bana. Lafını böldüm ama.
Guardiola'nın öğrencisi olduğunu Arteta her yerde gösteriyor
Ve ben
diyebiliriz. Yani
Saka'nın kesik yiyeceğini hiç düşünmüyordum çünkü yani.
şu rotasyonda bunu kesin söylerim yani.
Bu arada Pablo Mari'yi ben yani beğeniyorum. Tabii ki yani işte baktım böyle bazı Arsenal'ler işte yok better than Ruben Dias falan filan yazmışlar. Tabii o taraftarlığın verdiği gazla beraber. Henüz o seviyede değil ama bence ya önümüzdeki sezon Saliba Mari güzel bir ikili olabilir. Ya bitti dediğimiz David Luiz yine döndü. Yine bir şekilde golünü attı falan. O adamla yani bir türlü hani tırnaklarıyla yapıştı Premier Lig'e gitmiyor. Tam öldü diyoruz. Çok kötü oynuyor diyoruz. Bir şekilde bir skor katkısı veriyor. Ama bence artık önümüzdeki sezon herhalde son olur diye düşünüyorum onun için de.
Abi yok yok artık. Zamanı geldi. Yani David Luiz'de
34 oldu
bir yere
galiba.
kadar. David Luiz'de bir yere kadar. Hemen bakalım. Evet, 33-87'liymiş. 34 olacak Nisan'da. Yani artık o da bir yere kadar. Ama Arsenal iyi yolda. Yani hakikaten o umut vaat ediyor yani oynadıkları futboldan da ben. Mesela bir de kadroyu da verimli kullanma anlamında da iyi bir iş başarıyor gibi Arteta orada. O dediğim biraz önce mesela Odegaard bu maçı işte yedek başlayıp sonradan sakatlanınca Emile Smith Rowe oraya girdi. Bu arada Leicester için bir şey eklemek ister misin? Orada da Cengiz mesela bu hafta içinde oynadıkları Slavia Prag maçı sanki son şansı gibiydi onun. Hani
Abi
bu
bu
programdan
maçta
önce
da
konuşuyoruz demedik ama.
Harvey Barnes sakatlanınca işte o tekrar girdi 46'da oyuna girdi. Bence hani çok düşünmüyordu hoca ki Albright'ını aldı oyuna. Brendan Rodgers devre arasında. Bence yine şansını çok iyi kullanabildiğini düşünmüyorum. Yani bir şekilde o bizim bildiğimiz tempolu Cengiz gibi oynayamıyor. Son tercihlerini bence iyi yapamıyor. Yani ben burada kalıcı olacağını düşünüyordum. Bir şekilde bu adapte olabileceğini düşünüyordum. Hatta Leicester'ın onun için çok iyi bir tercih olduğunu düşünenlerdenim. Düşünenlerdenim öyle diyeyim. Ama bir şekilde bekleneni veremedi ya. Ben hani o yüzden o şeyde devam edebileceğini düşünmüyorum ya Leicester'da.
Yani ben de abi son şansı bence şu Slavia Prag maçıydı. Çünkü çok ısrar etti onda o maçta. Çıkarmadı ısrarla. Hani ben bekledim ilk herhalde yine Cengiz çıkacak diye. Ya bu maçta mesela 51'de oyuna girdi. Yine aşırı bir etki yaratamadı. Bilmiyorum ya Brendan Rodgers'ın gözünden düşüyor gibi
Ya şu
geliyor
belirleyici
bana
olur
da.
abi bence. Bilmiyorum. Bakmadım yayından önce. O yüzden dinleyicilerden özür dilerim. Harvey Barnes'ın çok çok iyi bir formu vardı. Yani bayağı iyi top oynuyordu ve
Evet.
sakatlandı. O da tam böyle yine tam iyileşmeden geri dönenlerden aynı Emile Smith Rowe gibi. O tekrar sakatlanınca biraz ciddi gibi gözüküyordu. Ama tabii ne durumda bilemem. Onun sakatlığı uzunsa Cengiz tekrar forma şansı bulacaktır bence. Çünkü ya Albright'ın evet bir zamanlar gollerini attı oynadığı rolünde ama şimdi artık o hücum katkısını veremiyor bence. Biraz daha savunma odaklı oynuyor. O gol katkısını da almak isteyecektir. Çünkü Harbans Harbans bunu veriyordu yani. O katkı tekrar işte Tielemans'a, Maddison'a, Ward'a yıkılınca kenarlardan katkı almak isteyecektir Rodgers. O yüzden yine Cengiz'e gidecektir. Cengiz o şansları da kullanamazsa dediğimiz gibi muhtemelen yani bu Premier Lig macerası çok uzun sürmez.
Peki abi o zaman buradan Arsenal dedik, Leicester dedik. Ama Arsenal'ın ezeli rakibi Tottenham'dan da biraz bahsedelim. Hatta Tottenham'dan değil de daha çok benle doğum günü aynı olan. Bu da sana bir bilgi olsun.
İki golf
Gelip benim.
uzmanı.
Evet,
Ve
evet.
keyif adamı
Ya,
iki.
evet keyif adamı diye biz yani golf hakkında iddialı olamayacağım yani bir şeyim yok. Ama Gareth Bale yanılmıyorsam son 4 maçta 7 gole direkt katkı. 4 gol 3 asist. Ya bu maçta da kendini gösterdi ki hafta içinde Wolfsberg'e acayip bir gol attı. Çok güzel bir gol Avrupa Ligi'nde. Buradaki performans da çok iyiydi. Ne diyorsun? Bale geri dönüyor mu?
Abi şöyle bence geri dönüyor gibi. Bundan 1,5 ay önce falan herhalde ESPN'in futbol Twitter sayfasında böyle bir video düşmüştü antrenmanda. Mourinho Bale'e şey diyor hani burada kalmak istiyor musun? Ve eğer kalmak istiyorsan bir şekilde kendini geliştirmek zorundasın. Geri dönmek zorundasın kafa olarak diyordu mental olarak. Şimdi tam %100 belki birebir çevirisini yapamamış olabilirim ama ne demek istediğimi anlamıştır dinleyenler. Bence Bale döndü gibi oradan. Burnley'e mesela hani attığı ikinci gol de güzeldi. Harry Kane'e yaptığı asist de çok güzeldi. Yani neredeyse savunmanın önüne kadar gelip orada topu aldı. Çok iyi bir uzun top attı Harry Kane'e. Tabii ki yani Harry Kane de güzel bitirdi, o ayrı. Oyun anlamında da kendini çok daha bir şekilde daha nasıl diyeyim daha adamış görüyorum sahaya yani ben. Bence Mourinho da ondan memnun ve zaten herhalde o da şey dedi yanlış bilmiyorsam. Hani iyi bir Gareth Bale varken ya onu oynatmamak saçma olur. Onu kullanamamak da ya hiçbir hoca onu kullanmamazlık etmez dedi. Onun da Tottenham'ın toparlanmasında Bale'e ihtiyacı var. Aslında öyle bitireyim çok da uzatmadan.
Evet. Buna ben de katılıyorum abi. Ki maçtan önce diyorum, programdan önce attığın istatistikte de onu istersen söyleyelim. Spurs'un bu sezon attığı 39 Premier Lig golünün 32'si Harry Kane'imiz Hönginson'dan gelmiş.
Ya
%82'si.
onların bir şekilde katkısından gelmiş aslında. Hani
Ha,
yani
katkısından doğru,
aynen
aynen.
ya bir gol, direkt onlar atmış olmasa da onların asisti var yani ve yani bu hani Larin Nabakar'ın o %46'sına dehşet demiştik. Bu ya çok daha acayip. Ya tabii ki Tottenham'ın 36 gol atıyor olması bence burada tırnak içinde üstüne düşünülmesi gereken şey ama
Evet.
bu yüzdeyle katkı verilmesi bu yani çok acayip abi ya. Yani çok çok acayip. Ya belki şöyle
İşte
olabilir.
buraya
Lafını bölüyorum. Hani şimdi şey istatistikleri çıktı mesela işte bir oyuncunun takımın gollerinin yüzde kaçına katkı verdiği istatistikler çok popülerleşti son dönemde. İşte bunu özellikle Bruno Fernandes ve Manchester United üzerinden konuşuyorlar yorumcular. Şöyle bir şey var. Bu kadar çok Son ve Kane odaklı olması gollerin aslında Tottenham'ın hücum planlarının belli bir oranda ne kadar yetersiz olduğunu da gösterir. Çünkü hani başka hiçbir türlü gol bulamıyorlar demek aslında bu. Ama tabii Kane ve Son açısından bir başarıdır. Ama bence Tottenham'ın hücum planları açısından da aynı zamanda bir başarısızlıktır, onu da söyleyeyim.
Ben de abi şöyle bir ekleme yapayım. Ben de bu istatistiği söyleyerek zaten dediğin yere gelecektim. Yani burada mesela Bale'ın işe dahil olması, ne bileyim Lucas Moura da mesela bu maçta gol atmış. Onun da buradan ekstra bir katkı yapması. Ya tabii ki Kane ve Son asıl skoru yükünü çekecek oyuncular olabilir bu takımda. Ona tabii ki katılırım. Ama mesela Bale da bu isimlerin arasına eklenmeli. Yani Lucas Moura da eklenmeli. Mesela burada o ön taraftaki yaratıcılık anlamında Erik Lamela'dan çok fazla verim almaya çalıştı Jose Mourinho. Ya
Evet ki
Lamela da
veremedi onu yani.
ya kariyerinde hiçbir zaman, her zaman o beklendi, hiçbir zaman yapamadı yani. Şimdi de yapamadı. Onun için burada dediğin gibi Bale'ın olaya girmesi, Lucas Moura'nın biraz o geçmişteki Pochettino dönemindeki hafif öne çıkan ama aynı zamanda bir rol oyuncusu da olan görevini devam ettirmesi. Tottenham'ı yine belli bir seviyeye taşıyacaktır diyorum. Tottenham'ın da durumu şu anda
Ha bak.
39 puan.
Ve ilk 4-5 hani West Ham'la Chelsea'yi düşünürsek oradan onlar 45-44 puanla beraberler. Onlardan bir maçı da eksik aslında. Hani o maçı kazandığını varsayarsak o taraflı arasında 2-3 puan kalıyor. Yani ve sezonun burası için henüz aslında Tottenham için Şampiyonlar Ligi hedefi açısından bir şeyler bitti demek bence. Hani haksızlık olabilir. Biraz erken bir karar olur. Erken bir yargı olur bizim için. Ya tabii ki şampiyonluk hani artık öyle bir şey ya yani imkansız
Yok,
diyebiliriz
evet.
açıklık ya açık bir şekilde ama Şampiyonlar Ligi hedefi bence her sürekli var. Ben bir de Mourinho sanki UEFA'yı da istiyormuş gibi. Ya o biliyorsun bir şekilde kupa alması gerekiyor bu
Sever.
sene.
Evet. Sever.
Şeyde işleri
Dinamo
zor. Yerel kupada işleri zor. City ile eşleştiler finalde ama UEFA kupasında bence sona kadar gideceklerdir.
Zagreb. Gidebilirler orada. Tabii eşleşmeler de önemli.
Tabii
Ki
ki.
mesela United Milan'la eşleşti. Orada bir güçlü rakip gidecek. O bir avantaj ama Dinamo Zagreb'de dişli rakip bu arada Tottenham için. Onu da söyleyeyim.
Yani.
O zaman buradan son bir İngiltere'de bir durağımız daha var. Aston Villa, ki bu hafta Leeds'le oynadılar. 1-0
Bielsa
kazandılar.
hocam mağlup oldu.
Ya diye soracağım. Ben ne zaman izlesem mağlup oluyor biliyor musun? Yani bu maçın da hepsini izlemedim ama bir kısmını izledim. Yani bilmiyorum. Ben hiç iyi göremiyorum ya Leeds United'ı. Hiç iyi oynadığı maçlara denk gelemiyorum.
Evet
yani.
Ondan iyi göremiyorsun bence. Ben de mesela ne zaman izlesem hep Leeds çok şey oynuyor, iyi oynuyor. Benim de şöyle bir uğursuzluğum var. Ne zaman Leeds'i kuponuma yazsam, yani taraf bahsi olarak, Leeds kesinlikle maçı kazanamıyor. Bu da bu hafta da sürpriz kuponuma yazmıştım. Hem dedim böyle fırsat bulursam bir de takiplerim diye de düşünüyordum. Öyle biraz takiplik bir kupondu benim için. Ama Leeds beni çok şaşırttı ya. Ben bir şekilde aslında kaybetmemesini en azından umut ediyordum. Öyle diyeyim.
Yani abi son 4 maçta da 3 mağlubiyet almış. El Gazi'nin golüne engel olamadı bu maçta. Ama burada mesela öne çıkacak isim Emiliano Martinez, Aston Villa kalecisi. Onu biraz hakkını teslim edelim dedik. Maçtan önceki geçen sene Arsenal'la iyi bir performansı vardı. Ve hakikaten de takdir edilesi bir futbolcu bence. Çünkü sezon başında yanlış hatırlamıyorsam bir açıklaması vardı Martinez'in. Hani herkes diyor ya Arsenal'dan Aston Villa'ya gittin. Bu bir düşüş gibi. Hani onu ima eden bir soru vardı. Martinez de ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Bu benim kariyerim için aslında bir çıkış. Ben bunu bir basamak olarak görmüyorum. Ya Aston Villa benim için gayet çıkış yapacağım bir kulüp olarak diyor. Tabii yani bu performansı kendisi de belki beklemiyordu ama kendine inanılmaz güvenli bir kaleci.
Bence mental yani olarak çok yukarılarda.
Kesin. Kesin. Onu hissettirdi yani.
Ya ben sen Aston Villa için şunu söyleyeyim. Aslında Leeds bahsi almamdaki neden şu diye. Grealish yokken Leicester maçında hani evet tamam bir gol attılar ama hiçbir şey üretemediler. Yani hiç kaleye bile gidemediler. Ben o yüzden hani çok umutsuzdum aslında. Yani yine Jack Grealish'in o kasık sakatlığı var yanlış bilmiyorsam. Ondan dolayı olmadığını görünce aa derim tamam bunlar dedim kaleye bile gidemez. Bielsa hocam da yapmıştır bir plan. Benford bir şekilde yollar bunları ileri bulur golü. Ama hiç öyle değildi. El Gazi acayip başlıyor. Belki de golün hani çok erken gelmesi de bunda maçın dengelerini değiştirmiş olabilir ama ya El Gazi'nin bir ilk 30 dakika performansı var. Bir tane attı ama belki yani 3 tane bile atabilirdi. Acayip başladı yani maça zaten. Çok formdaydı. Çok istekliydi. Martinez açısından da ya galiba Avrupa'da şu an en çok clean sheet sayılarına sahip kalecilerden biri. Belki de en çok sahip oldu, en çok clean sheet'e sahip olandır. Şimdi bilemedim. O yüzden emin olmadan konuşmak. Ya,
Premier Lig'de abi Ederson'dan sonra ikinci sırada galiba. Yani şöyle bir tweet görmüştüm. İşte Emiliano Martinez'i yazmışlar böyle. İşte Alisson onların üstüne. City'de hani kendi hesabını alıntılayıp Ederson var hakkını verin onun da gibi bir şey yazmıştı. Öyle bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ya inşallah doğrudur.
Ya doğrudur ama şöyle bir şey de var. Şimdi hani kıyasladığımızda City'nin yaptığı takım savunmasıyla hani Aston ya bence Emiliano Martinez'in yaptığı iş çok acayip bir yerde. Mental olarak da dediğimiz gibi çok yukarıda. Vallahi iyi iş başarıyor abi. Çok böyle sempatik de bir adam gibi özel hayatında böyle yaptığı açıklamaları falan da takip ettiğimde. Aston Villa'yı zaten biliyorsunuz. Yani bir şeyim var. Sempatim var yani özellikle Jack Grealish'ten dolayı. Aston Villa'nın başarılı olmasını istiyorum. Emiliano Martinez de burada takım için en büyük destekçilerden biri. Ya Jack Grealish'in de böyle destekçilere ihtiyacı var abi zaten. Takım buralarda. Yani geçen sene son anda düşmeden kurtulan bir takım. Şu an bambaşka bir oyun oynuyor ve bambaşka yerlerde ligin puan tablosunda en azından ilk sayfasında yer alıyor diyelim. İlk 10 içerisinde. Şimdi bu başarıyı sağlarken bir şekilde Jack Grealish'in yalnız kalmaması gerekiyor. Birilerinin daha bir şekilde oyun anlamında destek vermesi gerekiyor ona. E tabii işte mesela Target, Konsa, Metikeş bunlar da çok savunmada hani üstüne düşen işi çok iyi yapıyorlar. Emiliano Martinez'in performansı da aslında biraz onlara hem güven veriyor hem bir tık daha yukarıya taşıyor diyebilirim özetle. Yine çok uzattım ama.
Katılıyorum abi. Yok. Hiç uzatmadın. Katılıyorum dedim bu arada. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Emiliano Martinez'le ilgili son olarak. İlginç bir tespittir bu. Bakalım bunu antitez üretebilecek misin? Ve genelde böyle efendi Güney Amerikalı kaleci olmaz abi. Emiliano Martinez Onlardan biri. İkincisi de benim gördüğüm Muslera. Ya bu ikisi dışında böyle efendi hatırlamıyorum ben hiç.
Kardeşim sıkı... sinirli kimi gördün? Agresif. E mesela
abi,
Alisson
bileyim,
çok
hepsi...
mu agresif?
Bilmiyorum ya. Alisson'da bir suratta bir böyle şey yok yani. Hani sıkıntılı bir tip havası var
Mesela
Alisson'da.
Ederson
Kızgın yani.
öyleydi. Mane'den tekmeyi yedikten sonra mesela o da çok sakinleşti. Dur
O
oldu.
abi dövmeler
Kardeşim
enteresan
dövmesi
tip.
var diye de yani şimdi adam saha içinde bir
Ya
agresyonunu gördün mü yani?
bilmiyorum. O da sinirli bir tip abi. Ya mizaç olarak diyorum. Ya
Soğuk soğuk
mesela
soğuk tipler. Sinirli deme bunlar.
yani
Biraz soğuk
ha tamam
adamlar.
soğuk tamam ha soğuk adamlar dedim. Ya Martinez ve Muslera mesela sempatik yani
Mondragon.
adamlar. Hem açıklamaları hem şey. Ya Mondragon Kolombiya'da olduğu için o yok Kolombiyalı
Yapma, yapma.
kalecilere
Girme kardeşim onun
girmeyelim.
için. Milletinden dolayı sen adamı şimdi niye
Yok
yargılıyorsun? Çık
yok.
şunu.
Neyse Kolombiya falan demişken o zaman bir son konumuza yavaştan geçelim. Çok da bir Kolombiya ile alakası yok ama.
Nasıl bağlayacağım diye
Ya
merak ettim ben.
evet. Bilmiyorum ya. Hiç yani Kolombiyalı futbolcu da yok bildiğim kadarıyla. Meksikalı var. Brezilyalı var ama Kolombiyalı yok. Ajax. Ben dedim sana biraz Ajax konuşmak istiyorum. Biraz içimi dökmek istiyorum Ajax'la alakalı diye
Ne oluyor
bu
abi bu
hafta.
Ajax'ta? Bize anlatır mısın? Yani kalecisi men alıyor işte
Evet.
biri oyuncu birini bıçaklıyor vesaire acayip işler oluyor yani. Ne oluyor Ajax'ta? Nedir Ajax'ın derdi?
Abi ilk önce dediğin gibi yani o Quincy Promes'in olayı işte bıçaklama sonra arkadaş işte gitti ayrıldı takımdan. Hapse mi girecekti artık ne olacaktı davası devam ediyor bildiğim kadarıyla bir çözüme kavuşmadı benim. Sonra Onana olayı var. Bir yıl futboldan men cezası aldı. İşte yasaklı maddeye rastlanmış. Ekim'de yapılan bir
Kız
testte.
arkadaşım verdi bana falan. Onun ilacıydı falan
Evet.
demiş.
Aynen.
Ben zaten
Öyle bir şey.
Hollanda'nın en iyi kalecisiyim. Böyle bir şeye ihtiyacım yok falan demiş de. Ya da belki doping aldığı için en iyi kalecisidir. Bunu bilemeyiz ki.
Acaba. Yani evet olabilir. Sonra mesela aynı dönem yine işte Sebastian Ali çok iyi başlamıştı ligde. Adamı Avrupa Ligi'nde kadroya kaydettirmeyi unuttular falan.
Misal FM'de yapılacak
Ya.
bir hatadır bu ya. Bunu nasıl yap? Yani bir de
Evet.
hani işte yönetim biçimi açısından işte hani Ajax modeli, kurumsal
Evet,
işte bir
evet.
firma gibi yönetiliyor. CEO'su, CFO'su falan filan. Yani hiç mi yani bu kadar kurumsallığı benimsemiş bir kulüpte double check kültürü hiç mi yok acaba? Hani bir şekilde bir kontrol edilmemiş mi bu yani?
Vallahi bir Erik ten Hag Overmars'ta ikimizin hatası dedi.
Türkiye'de olsa var ya
Nasıl
malzemeciye
yani?
bile suç atılırdı. Yine kimse suçu üstlenmezdi ama.
Tabii canım tabii. Yani bizim yok malzemeci getirmemiş. En son listeyi götürürken motokuru ne bileyim suya düşürmüş. Orada Amsterdam'da yağmurlu bir günde düşmüş araya kaçmış falan bir şeyler
Her
olmuş.
türlü bahane üretilirdi.
İşte aynen. Burada adam açık açık çıktı söyledi yani hiç bizim hatamız diye. Kabullendi zaten bu da dürüstlük yani. Tabii ki büyük rezalet de. Türkiye'de olsa mesela aynen istifası istenir değil mi hemen? Görevden çıkarıldı. O kişi görevden çıkarıldı.
Ya işte muhtemelen gerçekten bu işe neden olmuş kişi istifa etmezdi. Ama işte
Tabii.
onun yerine bir koyun seçilir, işte o adak edilirdi, bu kurban edilirdi yani o kişi.
Şöyle, Ajax'ı şöyle toplayayım. Ya yani bu bütün kaosun yanında hem Tagliafico hem de Mazraoui'nin de olmaması yani iki önemli bek Ajax için. Onların da olmaması aslında bayağı bir sıkıntıya soktu onları. Yani şöyle kazanıyorlar. Ligde de 6 puanla liderler. PSV ile 1-1 berabere kaldılar hafta sonu. Son dakikada Tadic'in penaltı golü vardı orada. Aslında
Avrupa Ligi'nde de
Sebastian...
Lille ile oynadılar.
Evet ama işte mesela yani o maçta bence Lille daha çok hak etti turu genel olarak baktığımızda. Bilmiyorum sen izleme şansı buldun mu ama ben
Ya
beğenmedim orada.
Lille hak etti diyebilirim ama bu hafta sonu bana yaşattıklarından dolayı Lille'le ilgili tek olumlu bile cümle bile söylemek istemiyorum. Bak dilim şey oldu, ters döndü, konuşamadım yani Lille deyince. Tek sen devam et Ajax'tan. Boş ver. Lille söylemez olaydım keşke.
Ben Mert hocamın aynen tweetini de gördüm zaten.
Çok bizim
Tahmin
canımızı çok acıttı Lille.
Tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Yani neyse, Ajax şöyle toplayacak olursak yine liderler. Ligde de yine şampiyon olurlar bence bir şekilde. Ama oynadıkları futbolu ben ya 2018-2019'daki o yarı finale çıkan kadroyu, finalin direğinden dönen kadroyu, oynadığı futbol yani benim için böyle tam hani hayalimdeki futboldu. Ve bunu hangi rakibe karşı nerede olursa olsun oynuyorlardı. İşte o Real Madrid'de Santiago Bernabéu'daki maç zaten efsane bir maç yani. Sürekli taktiksel anlamda bir analizi çıkan bir maç. Ki Juventus maçı da öyle deplasmandaki.
Keza aynen.
Ya o iki maçta da inanılmaz bir taktiksel deha vardı bence orada. Erik ten Hag zaten o dönemde ben çok sevdim. Ya ondan önce de mesela Utrecht'te ki performansı da çok başarılıydı. Ondan sonra işte Guardiola ile beraber Bayern'de bir ondan etkilenmesi kesinlikle var zaten.
Ama bence normal abi ya. Çünkü ben işin biraz psikolojik tarafından girmek istiyorum. Şimdi önemli oyuncularını kaybetti. Yani Frenkie ve Donny van de Beek çok önemli isimlerdi o sistem için en azından. Ya zaten çok
Tabii.
önemli isimler. Sistem için ekstra önemli isimler aslında. Özellikle
Delikt.
aynen ya De Ligt'in liderliği. Donny van de Beek'in hücumdaki aslında ya şu an Manchester'da arada oynadığı pozisyondan alakasız bir pozisyonda oynuyordu. Yani böyle bazen ikinci forvet gibi oynadığı maçlar bile oluyordu Donny van de Beek'in. Frenkie de Jong'un oyun
Kesinlikle.
kurulumundaki rolü. Şimdi bu adamlar gitti. Bu adamların gitmesi oyunu bir şekilde etkiledi mi? Etkiledi. Bence kalanları da şu şekilde etkilemiş olabilir. Ya biz bu başarıyı elde ettik ama bak bu adamlar uçtu gitti. E biz burada kaldık. Bu adamların sence
Ya
psikolojisi kötü etkilenmemiş midir?
aslında abi şöyle
Biz yeteri kadar
mesela
iyi değil miyiz acaba?
burada psikolojisi bundan etkilenecek tek futbolcu benim açımdan David Neres olabilir. O kadroda da vardı çünkü. Hani
Evet.
onun dışında zaten sürekli mesela Antony dediğin adam zaten yeni geldi. Sebastian Haller desen işte devre
Ben
arasında
Onana'yı
geldi.
düşünmüştüm aslında bu
Ha,
arada.
evet
Onana ve
ona da
Tagliafico. Çünkü
bunu.
Tagliafico'ya da lafını
Doğru,
böldüm.
doğru.
Onunla da yazmışlardı. Çok transfer yapmasını ben bekliyordum Tagliafico'nun. O da o sene acayip oynamıştı çünkü bence. Yani.
Doğru. O ikisi de etkilenmiş olabilir bu dediğinden. Ama mesela Tadic, ne bileyim Blind. Ben
Blind falan
zannetmiyorum.
zaten daha öksün
Yani
başına koysun ya.
aynen ya. Onların ben zannetmiyorum böyle bir şeyini. Yani zaten Gravenberch falan yeni çıktı işte. Hani o da mesela son 2-3 maçtır bence iyi performans sergilemiyor. Ki bu sezon çok iyi geçiriyordu. Ama mesela işte Lisandro Martinez, Edson Álvarez bunlar yine bir ortalamayı tutturan oyuncular her zaman Ajax'ta. Ya bilmiyorum çok iyi günler bekliyor. Mesela Perşurs var senin eski
Evet.
öğrencin.
Aynen.
Ya
Topçumdur.
ama bu arada Ajax'ta tabii en dikkat çeken iki oyuncu bu sezon Gravenberch'le beraber. Brian Brobbey ve Muhammed Kudüs. Kudüs de bir sakatlık geçirmişti. Onu mesela maçtan sonra biraz okudum. Ajax bu şeyleri, forumları diye. Orada mesela Kudüs'ün henüz daha oynatılmaması gerektiğini düşünen sakatlıktan yani girip böyle ciddi bir PSV maçında sahaya atılmasından ötürü çok kızmışlar Ten Hag'a. Hani daha temposunu yakalayamadı. En iyi oyuncumuz tekrar sakatlanacak gibi böyle eleştiriler gördüm.
Ama PSV'de şurada evin yani deplasmanda da olsa
Doğru.
kaybetmek PSV'ye de çok hava
Evet
verirdi.
evet.
İçeride Ajax'ı yenmişsin falan. Ligde o kadar
Kesin.
kopmuş bir pozisyonda da değil. O riske değebilirdi bilmiyorum. Ya zaten o kadar biraz taraftarlar işte şey bunu seninle de çok konuştuk. Hani içeriği biz görmüyoruz. Ya o kadar riske edilecek bir durumda olsa zaten ne oyuncu oynamak ister. Hani hocam ya beni oynatma ben sakatım hala der. Ya hoca da oynatmaz zaten diye düşünüyorum.
Buradan abi şöyle bir bağlama yapayım. Ben dedim ya 2018-2019 Ajax benim hani hayalimdeki tam böyle futbola bakış açımı yansıtan takım da hem hocasıyla, oyuncularıyla çok sempatik geliyordu bana yani. Tadic de mesela o ya oradaki rolüyle böyle tam nasıl diyeyim kafamdaki o forvet modelini oluşturmuştu.
Kesinlikle.
Ya ben bu kadroyu mesela startta döndük ya o zamana dönsem ya kesin olan keşke gitsem izleseydim dediğim bir kadro. Senin var mı hiç böyle bir takım ve kadro? Bunu alıp kapatacağım.
Düşünüyorum. Bir de çok
Aynen.
hazırlıksız
Biraz
yakalandım.
aynen hazırlıksız yakaladım seni biraz. Düşünme payı vereceğim sana.
Abi yani senin... muhakkak vardır. En azından böyle bir vakit kazanayım öncelikle. Çünkü yani...
İstersen bir sonraki programa da bırakabiliriz.
Yok ya, ya muhtemelen ben hani izledim, çok keyif aldım ama yani ya o Invincible Arsenal'i izlemek isterdim. O tabii ki çok geri. Güzel. Yaşım hani evet. O zamanlar böyle bir tık daha küçük kalıyorum. Ama hani aklımın erdiği böyle ya kesin o efsane Barcelona'yı izlemek isterdim yerinden. Ya ben biliyorsun senin aramızdaki en büyük şeydir. Ben Messi'yi canlı izledim ama o Barcelona'nın yeri ayrıydı ya. Ya o Barcelona'yı izlemek isterdim yani.
Kesin abi. Vallahi ben yani o Barcelona olmasa da bir Barcelona izlemek isterdim. Messi'li bir Barcelona, herhangi bir Barcelona. Önemli değil yani, işte Puig Müig takılsınlar orta sahada. Bir izlemek isterdim. Ama olmadı, ne yapalım.
Neyse, uzattık yine ya. Ben evet, Edip Tenek'e evet. Şöyle bir tavsiye vereyim ve kapatalım artık programı. Sen bu çocukları al. Ondel Park'ta bir gezdir. Artık mangal mı yaparsınız, barbekü mü yaparsınız? Bir takım bir birbirine kaynaşsın. Bu çocuklara de ki ne yapıyorsunuz da ya. Gözünü yap, silkele bu çocukları. Kendine getir bu takımı. Daha bu takımın çünkü yapacak işi var. Yeni kabuk değiştiriyor. Bu takımın daha yapacak işi var hocam.
Kesin. Buradan da Tenaga son laflarımızdır bunlar. Ayağını denk alsın. Ajax büyük camiadır. Altında kalırız.
Aynen öyle.
Deyip Erik Hoca'ya da burada bir ayar çekelim. O zaman ekleyecek bir şeyin yoksa kapatalım.
Vallahi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yine sona kaldı ama buraya kadar dinledilerse bizi dinledikleri mecralardan takip edebilirler. Twitter adresimizden takip edebilirler. Yani sonuçta buradan takip etmenin bize herhangi bir gelir anlamında getirisi yok. Sadece dinleyicilerle olan etkileşimimizi üst seviyede tutmamızı sağlar. Dediğim gibi bu dinledikleri mecralardan takip edebilirlerse, Twitter'dan takip edebilirlerse seviniriz.
Vallahi ben de dinleyenlere teşekkür edeyim. Ya bunun sona kalmasına da üzülüyorum aslında. Bir dahaki bölümde şey yapalım.
Ya her program bunu düşünüyorum. Her yani, program evet, bunu finalde söylüyor. Yapamıyoruz abi. Biz bu reklam işinde iyi değiliz. Sabah Allah aşkına kapat da gidelim.
Tamam. O zaman dinlediğiniz için teşekkürler. 23. bölümden bu kadar. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.